Ayrım 13.
Onları kamyonlara doldurup yolluyorlar, isimlerini kayıtlardan siliyorlar ve babalarımız altı köşeli yıldızdan kalan ne varsa yok edip bu yıldızı taşıyanları kendi hafızalarından bile öylesine silip atıyorlar ki biz çocukların aklında da bir şey kalmıyor ve şimdi bunu Yahudi düşmanlarının ikinci kuşağından öğrenmek zorunda kalıyoruz. Bizler ki hiçbir suçumuz olmasın isterdik. Tuvalete girmeye müsaade çıkınca Bay Walter, yanınıza kağıt alın ya da hiç gitmeyin daha iyi. Orası bir felaket. Yerime oturup gazetenin gezi sayfasını uygun parçalara böldüm. İkinci defa izin almam gerekiyordu. Usulca elimi kaldırdım. 31 numara bana işaret edince kokuların arasında arka tarafa doğru ilerledim. Petra uyumuş görünüyordu. Veya hayvani kokulardan baygın düşmüştü, bayılmıştı. Kimse farkında değildi. Bu sıralarda oturan insanlar buna nasıl dayanıyorlar, nasıl böyle sessiz oturabiliyorlardı? Dayanmasalar ne yapacaklardı ki? Çaresiz dayanıyorlardı. Tuvalet kapılarının önü bir idrar gölü. Yan yana iki tuvalet de dolmuştu. İçerisi bir kağıt, çöp ve bez kutuları yığını halindeydi. İdrar ve kaka kokularına ay hali kanlarının kokusu karışmıştı. Ve bu kokuyu örtecek kimyasal bir madde kullanılmış, o da bütün hassas koku duyularını altüst edecek şekilde büsbütün kötü bir sonuç vermişti. Sanki bütün insanlık, bütün pisliklerini, bütün kirlerini buraya dökmüş gibi kötü bir kokuydu. Öyle bir tiksindim ki hemen geri dönmek istedim. Tabanlarımın çişlere basarken çıkardığı şıpırtıyı duyuyordum. Klozet kenarı nispeten daha temiz görünen tuvalete girdim fakat buraya da oturmak imkansızdı. Başkalarının üst üste birikmiş kakalarına değmemek için hafif çömelir durumda eğildim. Burada rahatça kakalarımı boşaltamayacağımı düşündüm. Nefesimi tutmaya çalıştım, dişlerimi sıktım, gözlerimi yumdum. Kendi kendime bu fırsatı kullanmalıyım diyordum. Çünkü şimdi geri dönersem daha sonra tekrar gelmem gerekecek. Ve burası daha beter kokacaktı. Ve belki de kakalardan basacak yer kalmayacaktı. Tiksintiden çok bu duruma kızdığım için ben de işimi gördüm ve dışarı çıktım. Daha koridorun ortalarında açık havaya çıkmış gibiydim. Ellerimi gazete kağıdının kalan parçalarını sildim. Yezid sırtında temiz bir gömlek, gözlerinde güneş gözlüğü yeniden ortaya çıktı. Homurdanarak sert bakışlarla arka bölüme kadar yürüdü. Gözlüğünün kenarlarından çevreyi süzüyordu. Geri dönüp koşarak geldi ve tam benim yanımda durdu. Kadınlar çoraplarını ve külotlu çoraplarını çıkarıp versin. Hemen, şimdi. Bunun ne demek olduğunu çok düşünmedim. Zaten önceden çıkardığım külotlu çorabı koltuğun filesinden aldım. Hostes Anita bir koluna asılmış çoraplarla sıralar arasında dolaşıyordu. Konca aşağı sarkmış birkaç çorap eteklerine sürünüyordu. Ve o yolculardan boyuna yenilerini topluyordu. Bu pis kokulu naylondan kurtulduğuma sevinmiştim. Derken elebaşı gene geldi ve mikrofondan gürledi. Uçak saat 9'a kadar benzin alacak. Eğer bu yapılmazsa öldürmeye başlayacağım. Her 5 dakikada bir kişi. Uçağın içinde koştu ve genç bir kadınla genç bir adamı gösterdi. You are number one, you are number two, you are the first ones. Parmağını bir tabanca namlusu gibi bir o yolcuya bir bu yolcuya sallayıp duruyordu. You are number three, you are four, you are five, you six, you seven, you eight, you nine, you ten, that's enough. Don't forget your numbers. Altı numara benimle yer değiştiren Bay Walter'dı. Hiç göze çarpmamıştı. Ya dik dik bakıyor ya da çoğunlukla uyuyordu. Şimdi de mekanik bir hareketle artık başını çevirmiş olan Yezid'e gözünü dikti ve elini alnında dolaştırdı. 1 ve 2 numara verilenler tabanca önünde ön sıralara götürüldüler. Birinci mevkiye giden koridorda diz çöktürüldüler. 31 numara ile 22 numara tabancalarını onların başına doğrultmuştu. Kız genç kadına, adam da genç erkeğe nişan almıştı. Yezid hem kule ile hem de uçağın hoparlöründen aynı anda konuşuyordu. Tamam, biz hazırız. Bize derhal yakıt verin. Derhal. 10 dakika içinde yakıt gelmezse yolcuları öldürmeye başlayacağım. Her 5 dakikada birini. Bir dakika kadar sustu. 9 minutes to go. Hiç ses yok. 8 minutes. Ses yok. 7 minutes. Ses yok. Uzun bir sessizlik. Geri sayış sürmedi. Pilot kabininde bir hareket var fakat mikrofon kapatıldığı için biz bir şey anlayamıyoruz. Aniden bir arabanın yaklaştığını duydum ve ardından benzin pompalayan motorun sesi geldi. Seçilen iki kurbanın kalkıp ön sıralardaki yerlerine oturmalarına izin verildi. Bunun üzerine hemen kahvaltı dağıtıldı. Gene piliç, gene soğuk et ve gene hamur bir ekmek. Hiç iştahım yoktu. Tepsiyi geri vermek istedim. O ikisi ölselerdi, gene kahvaltı verecekler miydi? Bilmiyordum. Onlardan her şeyi bekliyordum. Her şey mümkündü. Belki de öldürdükten sonra içki bile ikram ederlerdi. 1,5 gün süreyle korsanlar bize bir kasıtta bulunmamışlardı. Şimdi gene bizi hedef alıyorlardı. Hem de ultimatumun bitmesine kısa bir süre kalmışken. Benzin almak demek, yeniden uçmak demek. Herhalde serbest kalacağımız bir yere. Fakat benzin almak için neden zor kullanmak gerekti? Neden dışarıdakiler bizim uçmamıza karşı çıkıyorlardı? Soruları bağlayabilirdim. Fakat derin bir nefes alınca az önceki korku anında hissetmediğim pis kokuyu gene duydum. Gene üstümdeki giysinin, koltuk altlarımın, karnımın ter kokusu ekşi ekşi burnuma çarptı. Gübre yığını gibi kokuyordum. Ingeborg'un kokusu da yakında uzakta oturanların kokuları da aynı öyleydi. İdrar ve bok kokuları ile bir sürü kadının adet kanlarının kokusu karışmıştı. İlk olarak uçağın bagajında cesetler bulunduğu söylentisine inandım. Çünkü havadaki ekşimtırak kokuyu havalandırma bile yok edememişti. Sanki aşağıdaki ölüler yukarıda yeni cesetler oluşturulmak istendiği anda kendilerini hissettirmişlerdi. Sanki onlar çatlaklardan, tabandan ve alüminyum dış duvarlardan içeri kokularını sızdırarak içerideki canlılara taleplerini dikte ettirmek istiyorlardı. Yeter artık. Yukarıda bu işe son vermezseniz biz sizi daha fazla taciz ederiz. Gözlerinizle görecek, burnunuzda koku alacak hal kalmaz. Ete ve ekmeğe bakmaya bile dayanamıyordum. Hostes Jutta'ya tepsiyi uzattım. ''Yiyin, kuvvete ihtiyacınız var.'' dedi sertçe. Tepsiyi tekrar masamın üzerine sürdü. Sadece kusmak korkusu bile beni fena ediyordu. Öldürülme sırasına göre 6 numara olan Bay Walter, hostesin önerisine hemen uydu. Ölüm listesinde olduğu halde onun aceleci bir şoför gibi ayaküstü bir sandviççide bir şeyler atıştırırcasına yiyip yuttuğunu görmek beni rahatlattı. Ekmeği alıp burnuma götürdüm. Alışılmış pis kokudan başka bir şey duymak istiyordum. Unun, mayanın, buğdayın kokusunu hissettiğimi sandım. Ekmeği sürmeden önce tereyağı ile marmeladı da burnumu çeke çeke kokladım. Piliç budunu gözlerim kapalı yedim. Kahve geldiği zaman kendimi daha iyi hissediyordum. Kokusu içmesinden daha önemliydi. Dana etine dokunmadım. Kenarlarında kızıl kahve, ortasında da yeşilimsi renkler belirmiş gibi geldi bana. Hosteslere karton kutular ve yemek artıkları ile birlikte plastik çatal bıçakların da toplanması için emir verildi. Dün böyle bir emir verilmemişti. Demek bizden korkuyorlardı gene. Bu adam kaçıran hanımefendilerle beyefendiler birkaç plastik bıçaktan korkuyorlardı. Bunun ne anlama geldiğini pek anlayamadım. İyi işaret değildi bu. Her iki tarafta korku içindeydi. Ultimatum 3 saat sonra bitecekti. Bu süre hepimizi birbirimize kenetliyor, birbirimizden ayırıyordu. Korsanlar da bize benzemeye başlamışlardı. Onlar da aynı kokudan rahatsızdılar. Onlar da yorgunluktan bitkindiler. Erkeklerin 3 günlük sakalları onlara çökmüş, çekilmez, kötü bir görünüş veriyordu. Sakallı bir yüzde beliren tebessümler bile aldatıcıydı. Gömlekleri ve silahları olmasa kendi yaşıtları olan yolculardan ayrı bir yanları yoktu. Dördünün de bakışları ateş gibiydi. Onlar da bu işin çabucak sona ermesini istiyorlardı. Fakat neden korkuyorlardı? Benzin aldırmak ne demekti? Daha 3 saat var ama pilot kabininde bir telaş görülmüyor. Niçin çoraplarımızı topladılar? Bir ultimatum zamanı uzatmak için verilir. Ultimatum yeni bir şeyin başlangıcı demektir. Çorapları ve çatalları topladıklarına göre bu yeni bir şey başlıyor demek. Umut kesmek için bir sebep yok. Bu 4. gün. Bu şimdi aklıma geldi. 4. gün. Pencere kenarında ve koridor üstündeki 10. sıranın daracık koltuklarında oturmaya bu kadar süredir katlanmıştım. Bu açık hücrede. 50 santimlik bacak genişliği ve 80 santimlik bir baş genişliği olan bu yerde 4 gün. Her iki yanından komşuluğu olan ortak olduklara göre benim yerim rahattı. Şikayetim yoktu. Bacaklarımdan başka bir yerim ağrımıyordu. Rel durumum yoktu. Ara sıra uyuyabiliyordum. 4 günü atlatmıştım. Neden 4 gün daha dayanmayayım? Öyleyse kendimi daha 4 güne hazırlayayım. Ah şu feci koku olmasa. Bu kokuya bir son vermeliler. İnsan gözünü kapalı tutabilir, ağzını açmayabilir. Fakat kulağını ve burnunu kapatması çok zor. Dayanamayıp tekrar tekrar bunu deniyor, burnumu tutuyordum. Pek yararı olmuyordu çünkü elimi burnumdan çektiğim anda koku daha kuvvetli burnuma doluyordu. Kısa rahatlık aksi etki yapıyordu. Ne biçim bir lağım çukurunda oturduğumu daha çok belli ediyordu. Defalarca uyumaya çalıştım. Başımı geriye yasladım, gözlerimi kapattım, kendimi kumsalda farz etmeye çalıştım. Böyle hayaller tutmuyordu. Hiç çare yoktu. Bir vidanjörün geldiği ve tuvaletlerin boşaltılacağı haberi yayıldı. Ben böyle bir şey fark etmedim. Ağzımda kahvenin keskin tadı kalmıştı. Bütün dikkatimi oraya verip tükürüğümdeki kahve kalıntılarını topladım. Ağzımda bir yudumcuk kahve biriktirdim ve dilimle onu yoklaya yoklaya hayallere daldım. Bir kafede oturuyorum. Önümde yarım fincan cappuccino. Hareketli bir sokağı seyrediyorum. Bir kent sokağı. Arkada palmiyeler ve ona uygun bir deniz ve Rainer. Sanki daha iyi bir özürü yokmuş gibi işte geldim diyor. Birkaç kere baştan almam gerekiyor. Kafede bir masaya oturmuş Rainer. Rainer ile sokakları aşınıyoruz. Kolu omuzlarımda Rainer, kumsalda. Fakat o bu oyuna katılmıyor. O hayal gibi. Solgun, belli belirsiz. Bir türlü kanlı canlı olamıyor. Hareketleri bir kuklanınki gibi. Onun benden bu kadar uzak olduğunu bilmek beni korkutuyor. 4 gün sanki 4 yıl gibi. Binlerce kilometre, binlerce parçaya bölünmüş sinir lifleri. Hiç değilse onun resmini elde etmenin bir yolunu bulmalıyım. Onu yanıma getirmek, uçağın içine almak, buraya çekmek için hokus pokus yapmak istiyorum. Her Walter'ı, Her Schmidt'i veya 9. sıradaki genç adamı Rainer yapmalı. Olmuyor. Öyleyse ben dışarı çıkayım. Ben ona koşayım. Şimdi ne yapar? Pazar sabahının şu dakikalarında ne yapıyordur? Eğer Rainer bu uçağın içinde olsaydı da ben bu pazar sabahında dışarıda olsaydım ne yapardım? Gece bile haberleri dinlerdim. Ultimatumu öğrenirdim. Yorgun, heyecanlı, radyonun başında otururdum. Pazar sabahı müziği de, cenaze havası da, disko müziğinin gürültüsü kadar beni rahatsız ederdi. Öyleyse radyoyu kapatır, saat başının gelmesini beklerdim. Sonra her saat başı aynı sözleri tekrarlayan, bir yeni haber ulaştırmayan spikerlere kızardım. Pazar sabahları güne bakış hangi saatteydi? Her seferinde kaçırılan uçağın resmi görüntüye gelene veya yeni bir film gösterilinceye kadar hayli beklemek gerekirdi. Uçağın dışarıdan renkli görüntüsü bir kısım çöl ve havaalanının bir parçası. Dışarıda olsam uçağa dikkatle bakardım. Belki storlar bellidir veya bir spiker storların inik olduğunu bildirmiştir. Fakat ben gene de kapalı pencerelerin arkasında Rainer'ın yüzünü görmeyi beklerdim. Görmek isterdim ve görürdüm de. Fakat lumbozun arkasında bir tutuklunun yüz hatlarını gördüğüm anda ekrana yeni bir görüntü getirilir ya da yeni bir röportaja yer verilir. Bense kenarda duran uçağı bile tam görememişimdir ve gelecek güne bakış programını beklemek zorunda kalırım. Eskilerin tekrarları, belki eklenen yeni görüntüler. Uçak daima orta yerdedir. Ben gözlerimi 4 açarım, onu tekrar alüminyum duvarların arkasında renkli olarak görürüm. Fakat içeride neler olup bittiğini bilemem. Fakat bunda da yanılmış olabilirdim. Belki de gazeteciler hassas mikrofonları ile bizim bağırtılarımızı ve iniltilerimizi banda almışlardır. Çoktan satıp göndermişlerdir diye hayal kuruyorum. Belki bu arada infraruj ile karanlıkta çektikleri gibi alüminyumu delip resim alacak, bizi gözetleyebilecek kameralar da getirmişlerdir. Kuşkusuz hiçbir sahneyi kaçırmazlar. Belki bizim hakkımızda her şeyi öğrenmişlerdir çoktan. Bizi seyrediyor, bize bakıp seviniyor, bizi özlüyorlardır. Belki arkamızdan gazeteci ve filmcilerle dolu bir uçak havalanmıştır ve bizi izliyordur. Uçağımızı gözetleyen bir kamera vardır, her an çekmeye hazırdır ve en uygun yerde mevzilenmişlerdir. Güvenlik için belli bir uzaklığı koruyarak birbirlerine haber satarlar, birbirlerini atlatırlar. En iyi görüntüyü yakalamaya çalışırlar. Çevrede akbabaları oturmuş görüyordum. Ellerinde teleobjektifler ve telsizler henüz soğumamış cesetlerin üzerine atılmaya hazır bekliyorlardı. Ultimatum sürüyordu. Kameralar koşuyordu. Ve ben seyircilerin daha titremesi geçmemiş etime nasıl iştahla baktıklarını hissediyordum. Sadece Rainer'ı düşünmek için kendimi zorluyordum. Seyirci Rainer. Bekliyor. Benim gibi bekliyor. Hayır, başka türlü. Dışarıda olan insanın seçme hakkı var. Koşar, yatar veya oturur. Şu veya bu müziği dinler. Ses ister veya istemez. İstediği içki içer, araba sürer, gezinti yapar, okur, çalışır, telefon eder. Televizyon. Rainer'ın işi iyi. Televizyon ona her şeyi ayarlar. Okumayacaktır. Olsa olsa dünkü gazeteleri bir daha gözden geçirip bizimle, benimle ilgili yazıları kesip saklayacaktır. Onun konuştuğunu duyar gibi oluyorum. Bunu Andrea için saklayayım. Döndüğü zaman neler olduğunu, neler yazıldığını öğrenmek isteyecektir. Ama ya geri dönmezse? 77 yıllarından bir kız arkadaşın hatırlanması. Bunu yüksek sesle düşünmez. Hayır hayır, o benden daha çok şey öğrenecektir. Hükümetin ultimatumu nasıl karşıladığını bilecektir. O bir akraba veya ailem kanalıyla akrabam olduğunu söyleyecektir ve belki de basından daha iyi haber alacaktır. Buna rağmen pazar sabahlarının uyku ile geçen boşluğu da buna eklenince bu gerilime zor dayanacaktır. Biraz içecektir. Yeterince sinirli olduğu halde istediği kadar kahve içecektir. Ultimatumun bitmesine daha 2 saat varken evinde oturmaya dayanamayacaktır. Saat 10 haberlerinden sonraki benim durumumu görüyorum. Sonra onun durumunu. Hiçbir yenilik yok. Paltoyu kapıp sokağa fırlamalı, asansörü çağırmalı, kapıyı açtığı anda birden korku geçiriyor, 4 kat merdiveni yürüyerek inmeli, bir imtihan öncesinde olduğu gibi batıl inanışları var, adımlarını dikkatle atıyor. Onun boş sokaklarda ayakları takılarak yürüdüğünü görüyorum, alışkanlığının aksine yeşil yanmasını bekliyor, oysa gelen araba yok. Pazar gazetesini alıyor ve yeni resimleri yüklenerek geri dönüyor. Kilise önlerinde başını sallıyor, erkenden açan birhanelerden uzak duruyor. Onun pazar günü tenhalığı içindeki Eşter Dingen'de bir lambanın yanında birden nasıl çöktüğünü algılıyorum. Ve şimdiye kadar yaptığı gibi, işte ben geliyorum, Rainer, ünlü desinatör diyerek hayata atılma cesaretini bir daha hiçbir zaman bulamayacağını hissediyorum. Ama o bu ön seziye karşı koymaya çalışıyor. Şiddetli hareketlerle dayanılmaz hareketsizliği yürüyerek bilinmezi daha hızlı koşarak alt etmeyi umuyor. Durmadan saate baktığını görüyorum. Tam zamanında 12 haberlerine yetişmek için eve varmak istiyor. Temiz hava aldı, yağmur yağıyor. Hala yağmur var mıdır? Evet, yağıyor. Ve Rainer böyle yağmur altında özgür hareket edebilmenin ne demek olduğunu bilmiyor. Yağmurda özgürlük. Yağmurda. Arkamızdan sesler geldi. Hareket ediyoruz. Hostes sanki uçağa yeni binmişiz ve Stuttgart'tan Hamburg'a uçuyormuşuz gibi az sonra hareket ediyoruz dedi. Sigaraların söndürülmesini rica etti. Koltuklar dik duruma getirildi ve kemerlerin bağlanması hatırlatıldı. Eksik olan acil durumlarda neler yapılacağının bildirilmesiydi. Hostesin sesindeki ölçülü nezaket tonu beni kuşkulandırdı. Fakat sonra bunu bir rahatlama işareti olarak, yaklaşan kurtuluşumuzun bir belirtisi olarak yorumladım. 1,5 saatten beri ne saate bakmıştım ne de kimseye saati sormuştum. Şimdi kolumdaki saati çevirdim ve ultimatum süresinin dolduğunu gördüm. Almanya saatine göre 12'yi geçiyordu. Saat 12'yi geçiyordu. Ve kemerler yeniden bağlanıyordu. Ben de herkes gibi yaptım ve normal bir uçuşa hazırlandığımı farz ettim. Duygularımın yönünü kestiremiyordum. Korkayım mı, rahat mı olayım? Arkama yaslandım ve ilk defa uçuyormuşum gibi geldi. Derin bir nefes aldım. Uçak sarsıldı, çatırdadı ve betonun üzerinde kaymaya başladı. Durdu, motorlara tam gaz verildi, tekrar ilerledi, daha hızlı, daha hızlı, pistte hızlanarak havalandı. O anda çok memnundum. Yeniden hareket halinde olmaktan sevinç duyuyordum. Nihayet sürete kavuşmak, havada olmak ve yere çakılıp kalmamak ve bir süreci geride bırakmış olmak beni mutlu etmişti. Baskıdan kurtulmuştum. Dubai'de geçen kötü günler ve geceler geride kalmıştı. Artık daha kötü şeyler olamazdı. Önümüzde yeni seçenekler vardı. Uçuyorduk. Nereye olursa olsun uçuyorduk. Bir yönümüz vardı. Bizi en rahat takas edecekleri yere gidiyorduk. Eve mi gidiyoruz diye Ingeborg sordu. Ben omuzlarımı kaldırdım. Storları açmamıza izin verildi. Kanatların üzerinden sadece çöl görünüyordu. Yalnız çöl. Öte yanda da bir deniz. Bulutsuz gökyüzünde denizin mavisi ile kumun sarısı üzerinde süzülüp gidiyorduk. Uzun bir süre hiçbir rahatsızlık duymadım. Sadece motorların sesini dinliyordum. Kulağıma çarpan ses titreşimlerine kendimi kaptırmıştım. Kırıltılar, uğultu, vınlama. Arada bir motorlar binlerce örs dövülürcesine gümlüyordu. Bazen sesler kulağa bir şelalenin dökülüşü gibi çarpıyordu. Yatay düşüş yaptıran, atlatılan bir hava boşluğu anı, rüzgara karşı direnişin sürtünmesi. Çölle deniz arasında, çölün üzerinde güneş. Bizim yerimizde hangi hayvan olsa yönünü tayin edebilirdi. Kuşlar, balıklar, böcekler, arılar. Onlara biraz ışık yeterdi. Ben güneşin durumu ile gökteki yönü arasında bir bağlantı kuracak halde değildim. Gazetenin bütün dünyadan sayfasında sığırların resmi, arkadan çekilmiş 5-6 sıra halinde yan yana dizilmiş sığırlar, önlerinde çarpık bacaklı iki köylü. İsviçre'deki sığır pazarı. Hayvanlar içtimaya çıkmış gibi korkunç bir düzen içinde. Askerler diye düşündüm. Mezbaha diye düşündüm. İtalya'da barajlar yıkılmış, 16 kişi ölmüş. Elimde hala Perşembe'nin gazetesi. Çarşamba öğle üzeri basılmış. Evvelki günden bir evvelki gün. Başka rıhtımların yıkılmasından da korkuluyormuş. Nihayet motosiklet yarışlarını anlatan makaleye sıra geldi. İki psikolog, motosiklet tutkusunun sinirleri uyardığını, kendini tehlikeye atma isteğinden doğduğunu ve tehlikeye göğüs germenin zevk verdiğini söylemişler. Teşekkür ederim beyler. Ben oyalayıcı yazılar arıyordum ama gazetede ne varsa sanki bizim durumumuza değinmek istermiş gibi. Belki bu makaleleri kopya ederek yazarsam daha çabuk vakit geçiririm dedim kendime. Elimde 99 boş sayfa vardı. Zamana karşı bunları tüketebilirdim. Blognotla da iş görebilir, eğer 4 gün daha böyle geçecekse her gün 25 sayfa doldurabilirdim. Zamanı yazarak doldurur, yazarak geçirirdim. Eğer bir 4 gün daha uzayacak olursa kağıtların arka sayfası var. Gelecek saatlere, günlere yetecek kadar. Yalnız eğer tükenmez kalem... Birden aklıma şu klasik soru takıldı. Yalnız başınıza bir adada kalacak olsanız yanınıza hangi kitabı alırdınız? Cevabı bulmuştum. Sayfaları boş olanı. 28 ve 31 numaralar ilk sıralarda bir şeyler yapıyorlar. Bir ellerinde tabanca, öteki ellerinde çoraplar insanların etrafında dolaşıyorlar. Ön sırada biri mi çıldırdı yoksa bu kızlar mı çıldırdı anlamadım. Fakat sonra işin farkına vardık. Yolcuları bağlıyorlardı. Çoraplarla bağlıyorlardı. Ingeborg'a dokunarak gösterdim. O da pencere yanındaki Herr Walter'ı dürttü. Adam ses çıkarmadı. Gözlerini yumdu. İçine daha çok kapanmış gibiydi. Kızların arkasından 22 numara dinamit uzmanı birinci mevki duvarında bir şeyler yapıyordu. Naylon kütleler yapıştırıyordu. Artık öğrenmiştim. Dinamit yerleştiriyordu. Bir usta gibi gayet titiz çalışıyordu. Fitilleri dinamitten birinci mevki bölümüne doğru uzatıyordu. Kızlar tabancalarını üstlerine sokmuşlardı. Biri sol tarafta, öteki sağ tarafta çalışıyordu. Koridorun orta yerinde çoraplarımız, kesilip biçilmiş kilotlu çoraplar bir yığın halinde duruyordu. Kimse bir emir vermiyordu ve kimse bir açıklama yapmıyordu. Küçücük bir jest, hemen o an sessizleşmemiz gerektiğini anlıyorduk. 22 numarada geldi ve kızlara yardıma başladı. Hiç gülümsemiyordu. Onu hiç bu kadar asık suratlı görmemiştim. Herhalde düğümleri daha sıkı çekiyor olmalıydı ki yolcular ara sıra ay diye acı ile bağırıyorlardı. Ancak o zaman yalnız erkekleri bağladıklarını fark ettim.